Ayrım 53.
Sayfa 548. Genç kadın bu şamatalara kulak asmadı ve hepsini tarlada pamuk toplamaya gönderdi. Ama Dadı ile Pork işi sabote edip o kadar ağır çalıştılar ve o kadar çok söylendiler ki Scarlett bu iki zencinin görevlerini değiştirmek zorunda kaldı. Dadı yine mutfakta çalışmaya başladı. Pork da ormanda kapan kurup tavşan avlamakla ve derede oltayla balık yakalamakla görevlendirildi. Tarlada pamuk toplamayı kendine yakıştırmayan Pork, avlanma işini ses çıkarmadan yapıyordu. Pamuk toplayanların sayısı 4'ten 2'ye inince Scarlett kız kardeşlerini ve Melanie'yi çalıştırmayı denedi. Ama bu da iyi sonuç vermedi. Melanie güneşin altında bütün içtenliğiyle çalıştı ama bir saat sonra bayıldı. Uysal ve sessiz oluşundan dolayı bayıldığı da geç fark edildi. Sonuçta tam 8 saat yatakta yatıp dinlenmek zorunda kaldı. Sızlanan ve mırın kırın eden Suellen ise bu işten kurtulmak için bayılma taklidi yaptı. Ama Scarlett yüzüne bir maşraba su serpince kızgın bir kedi gibi ayağa fırladı ve bağırıp çağırmaya başladı. ''Ben tarlada zenciler gibi çalışmak istemiyorum. Beni bu işi yapmaya zorlayamazsın. Tarlada çalıştığımızı dostlarımız, komşularımız duyacak olurlarsa, örneğin Mr. Kennedy bunu öğrenirse ne yaparız? Ah anneciğim, sağ olup da senin bütün bu yaptıklarını bir görseydi.'' Scarlett, ''Bir daha annemin adını ağzına aldığını duyarsam senin kemiklerini kırarım.'' diye bağırdı. ''Ne çabuk unuttun, annem bir zenciden daha ağır işlerde çalışırdı.'' ''Söylediklerin doğru değil, o tarlada çalışmadı, öyle değil mi? Sen beni bu işi yapmaya zorlayamazsın. Bana yaptıklarını babama söylerim, o da beni tarlada çalıştırtmaz.'' Öfke ve korku arasında bocalayan Scarlett, ''Gevezeliklerinle sakın babamı rahatsız edeyim deme.'' diye bağırdı. Tartışmaya tanık olan Karen, nazik bir biçimde kardeşlerinin konuşmalarına karıştı. ''Ben sana yardım ederim Suellen. Ben her ikimiz için de çalışırım. Scarlett farkında değil misin? Suellen henüz tam iyileşmedi. Güneşte duramaz o.'' Scarlett havanın yumuşamasını ister gibi ''Teşekkür ederim Karen.'' dedi ve küçük kardeşine üzüntülü bir biçimde baktı. Eskiden Karen'ın yanaklarında hiç eksik olmayan ilkbahar çiçeklerine özgü pembe ve beyaz renklerinden bir iz bile kalmamıştı. Düşünceli yüzü ancak solgun bir tomurcuk güzelliğini koruyabilmişti. Karen, tarada yoklukların farkına varıp artık annesinin olmadığını anlayınca dünyanın değiştiğini ve çiftlikteki işleri yoluna koymak için büyük bir çabayla çalışmak gerektiğini kavramıştı. Onun narin yapısı bu tür değişikliklere hemen uyum sağlayabilecek gibi değildi. Çevresinde neler olup bittiğini anlayamıyor, bir uyur gezer gibi dolaşıyor ve kendisinden ne istenirse ancak onu yapabiliyordu. Ama daima iyi niyetli hareket ediyor, aynı zamanda yumuşak başlı ve biraz da işgüzar davranıyordu. Scarlett onu biraz serbest bıraktığı zaman tesbih çekiyor, annesiyle Brent Tarleton'a dua ediyordu. Scarlett, Karen'ın Brent'in ölümünü bu kadar ciddiye alacağını ve üzüntüsünün bir türlü dinmeyeceğini tahmin etmemişti. Onun için Karen'ın iyi karakterleri ile Suellen'ın enerjisini üzerinde toplayan bir kız kardeşi olmasını çok arzulardı. Gerçi Karen kendisine verilen işi ciddiye alıp çalışıyordu ama aradan bir ya da bir buçuk saat geçtikten sonra bu işin kendisine göre olmadığını, bunun üstesinden Suellen'ın geleceğini anlıyordu. İşte bu yüzden Scarlett, Karen'ı da tarladan alıp eve göndermişti. Şimdi tarlada Scarlett, Dilsey ve Prissy'den başka kimse kalmamıştı. Prissy'yi de sürekli göz altında tutmak gerekiyordu. Zenci kız sızlanıyor, rahatsız olduğunu söylüyor, her işi isteksiz yapıyor, kısacası dürtülüp kakılmadan çalışmıyordu. O ipe un sermeye başladığı sıralarda annesi bağırıp çağırıyordu. O zaman biraz iyi çalışıyor ve Dilsey'nin bir daha kendisine bağırmaması için derlenip toparlanıyordu. Dilsey ise tam bir makine gibi çalışıyordu. Eğilmek yüzünden kamburu çıkan, sürekli sert şeyler tuttuğu için elleri sertleşen Scarlett, Dilsey'nin altın değerinde olduğunu söylüyordu. Bir gün Dilsey'e, ''İyi günlere kavuştuğumuz zaman senin bu özverili çalışmanı unutmayacağım.'' dedi. İri yapılı bir zenci olan Dilsey, öteki zencilerin yaptığı gibi ne gülümsedi ne de yaltaklandı. Scarlett'e dönerek gururlu bir sesle, ''Teşekkür ederim Mrs. Scarlett.'' dedi. ''Mr. Gerald ile Mrs. Allen bana karşı çok iyi davranırlardı. Mr. Gerald ben üzülmeyeyim diye Percy'yi de satın almıştı. Ben bu iyiliği hiç unutmayacağım. Efendim ben yarı yerliyim ve yerliler kendilerine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazlar. Percy için üzülüyorum. O pek işe yaramıyor. Onda babası gibi gerçek bir zenci hali var. İtiraf etmeliyim ki babası müthiş tembeldi. Kendisine yardım konusunda çıkarılan zorluklara ve çalışmaktan yorgun düşmesine rağmen Pamuk yavaş yavaş kulübelere taşındıkça Scarlett'in cesareti ve gücü artıyordu. Sanki Pamuk'ta ona güç veren, güven veren bir sihir vardı. Pamuk, Tara'nın olduğu kadar bütün güneyin de rahatını ve servetini sağlamıştı. Gerçek bir güneyli olan Scarlett de Tara'nın ve güneyin kurtuluşunun yine kızıl topraklı tarlalarda üretilen pamukta olduğunu düşünüyordu. Gerçi topladıkları pamuk büyük bir şey değildi ama hiç yoktan iyiydi. Bununla ellerine bir miktar konfedere parası geçecekti. Bu parada Yankee'nin cüzdanında buldukları para ve altınları daha zor günler için saklamalarına yardım edecekti. Scarlett ilkbaharda konfedere hükümetinden Büyük Sam ile öteki zenciyi geri almayı planlıyordu. Eğer hükümet bu iki zenciyi vermezse o zaman komşu çiftliklerden esir kiralamak için Yankee'nin üzerinden çıkan paraları kullanacaktı. O ilkbaharı dört gözle bekliyordu. Çünkü bu verimli tarlalara neler neler ekecekti. İlkbahar gelince Scarlett'in bütün umutlarının odak noktası olmuştu ilkbahar. Gelecek ilkbaharda savaş da bitmiş olacaktı. Zaferi Konfederasyon kazansa da kazanmasa da gelecek ilkbahar iyi günlere gebeydi. Savaş bittiği zaman bir çiftlik, tedbirli ve düzenli bir ailenin geçimini sağlamaya yeter de artardı bile. İlkbaharda doğa yeniden yeşerirken, tarada da yeni bir hayat başlayacak diye düşünüyordu. Scarlett ile birlikte herkesin umudu canlanıyordu. Çünkü savaş sonsuza kadar sürmeyecekti ya. Scarlett'in biraz pamuğu vardı, yiyeceği vardı, bir atı ve arabası vardı. Küçük de olsa bir hazinesi vardı. İşte en sıkıntılı günler geride kalmıştı. 9. Kasım ayının ortalarına doğru bir öğle vakti, Tara halkı masanın çevresinde toplanmış. Dadının mısır unu ve Hint darısı karıştırarak yaptığı yemeği tatlı ve büyük bir iştahla yiyor. Bugün sonbaharın ilk soğuk rüzgarı esmekte. Scarlett'in sandalyesinin arkasında ayakta duran Pork neşeyle ellerini ovuşturdu ve ''Domuz vurmak zamanı geliyor sanırım Mrs. Scarlett'' dedi. Genç kadın gülümseyerek cevap verdi. ''Tuzun kuru galiba ama Pork itiraf edeyim ki bu öneri benim de hoşuma gidiyor. Havalar birkaç gün daha iyi gidecek olursa ben...'' Melanie ağzına götürmek üzere olduğu kaşığı yarı yolda tutarak Scarlett'in sözünü kesti. ''Şekerim dinle bak, biri geliyor.'' Birinin geldiğini fark eden Pork buna pek sevinmedi. Evet, biri bizi çağırıyor. Korkuya kapılan bir kalbin atışları gibi hızlı hızlı darbelerle topraktan yansıyan nal sesleri rüzgarın da etkisiyle şimdi daha da iyi duyuluyordu. Bir kadın sesi Scarlett diye inliyordu. Hepsi korku ve merakla ayağa kalkmadan önce birbiriyle göz göze geldiler. Yüzlerindeki neşenin yerini keder ve kaygı almıştı. Çünkü bu gelen, Jonesboro'ya gitmeden bir saat kadar önce tarada çene çalan Sally Fontaine idi. Alel acele birbirlerini iterek kapıya koştukları zaman, ağzı köpük içinde kalmış olan atın üzerindeki genç kadının, fırtınaya yakalanmış bir kuru yaprak gibi avluya doğru geldiğini gördüler. Başlığı başından arkasına kaymış, boynuna bağlarından asılı kalmıştı. Serbest kalan saçları küçük bir şal gibi dalgalanıyordu. Atından inmeden, kolunu geldiği yöne doğru uzatarak deli gibi bağırdı. ''Yankiler geliyor, onları gördüm. Yolun aşağısındalar, Yankiler.'' Merdivene yaklaştığını görünce Sally atın gemini acımasızca çekti. Avlanan bir erkek gibi atın üzerinden yere atladı. Bir süre beli çıkmış gibi hareketsiz kalınca Sue Ellen ile Karen hıçkırarak ağlamaya başladılar. Korkudan titremeye başlayan Wade'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Atlanta'dan kaçtıkları geceden beri korktuğu başına geliyordu. İşte biraz sonra Yankiler onu yakalayacaklardı. Gerald anlamsız bir sesle ''Yankiler mi geliyor?'' diye sordu. Sonra kendi kendine söylendi. ''Ama bir süre önce onlar zaten buraya gelmişlerdi.'' ''Tanrım!'' diye mırıldanan Scarlett Melanie'nin ürkek bakışlarıyla karşılaştı. İki genç kadının arasında kısa bir an Atlanta'daki son gecenin korkuları tekrar yaşandı. Scarlett'in gözlerinin önünde çiftlik evlerinin yıkıntıları canlandı. Irza tecavüz, işkence ve cinayet öykülerini yeniden anımsadı. Ellen'ın iş kutusu elinde, holde duran Yankee askerinin hayalini gördü. Birden, ölmek çok basit bir şey diye söylendi. Bütün bunların artık bittiğini sanıyordum. Eskinin tekrarı olan olaylara artık dayanacak gücüm kalmadı. Aklına Pork'un Tarleton'lara gitmek için hazırladığı at geldi. Atı, biricik atı, Yankiler inek ve buzağı ile birlikte onu da alıp gideceklerdi. Ya dişi domuz ve yavruları? Dişi domuzla yavrularını ele geçirmek onlar için ne kadar zor olmuştu. Şimdi kahrolası Yankiler, o horozu, yumurta veren tavukları ve fonteynlerin armağanı olan ördekleri de götüreceklerdi. Kilerdeki unu, pirinci, nohutu ve Hint patateslerini de talan edeceklerdi. Bir de Yankee askerinden elde ettiği paralar vardı. Bu alçaklar her şeyi ele geçirecekler ve arkalarında yine kıtlık bırakacaklardı. Scarlett birden ''Ele geçiremeyecekler'' diye bağırdı. Hepsi şaşkınlıkla, korkuyla ve heyecanla genç kadına baktı. Bir an onun bu yeni darbeye dayanamayıp aklını yitirmesinden korktular. O ise bağırmaya devam ediyordu. ''Açlıktan ölmek istemiyorum. Buradan hiçbir şey alamayacaklar.'' Melanie üzgün ve korkulu bir sesle ''Ne oluyor Scarlett?'' diye sordu. ''At, inek, domuzlar, kilerdeki yiyecekler asla bunları alamayacaklar. Çünkü ben onların almasını istemiyorum.'' Scarlett evin kapısında sıkışıp kalmış olan dört şaşkın zenciye dönerek ''Haydi hepiniz bataklığa!'' diye bağırdı. ''Hangi bataklığa?'' ''Aptallar, dere kenarındaki bataklığa. Domuzları oraya götürün. Haydi hepiniz çabuk olun. Pork ve Pirisi, sizler çite gideceksiniz.'' Domuzları çıkaracaksınız. Suelen ve Karen, elinize sepet, torba ne geçerse onlarla kilere inin, tüm erzakı bunlara doldurun ve ormana gidip saklanın. Dadı, sen de gümüş takımlarını kuyuya sarkıt. Pork, böyle hareketsiz durmanın zamanı değil. Sana çite gitmeni söylemiştim. Babamı da yanına al. Bana nedenini sorma. Sonra nereye giderseniz gidin. Haydi Pork, göreyim seni. Haydi babacığım, sen söz dinlersin. Bu çılgınca telaşın içinde Gerald'ın sağlıklı olmayan belleği, mavi üniformalı askerlerin neler yapacaklarını yine de düşünebiliyordu. Melanie'nin eteğine saklanan Wade'in acı hıçkırıkları bu gürültü, patırtı ve telaş sırasında pek duyulmuyordu. Melanie sessiz ve sakin duruyordu. Scarlett'e heyecanını bastırarak ''Ben ne yapayım?'' diye sordu. Yüzü kireç gibi bembeyaz olduğu ve bütün vücudu titrediği halde sakin davranmayı beceren Melanie'nin bu tutumu Scarlett'i de sakinleştirdi. Böylece Melanie, onu rehber kabul ettiklerini ve ondan talimat beklediklerini de ortaya koyuyordu. Scarlett, ''Melie, sen atı al ve bataklığa götür.'' dedi. Scarlett'in talimatını duyar duymaz Wade'den kurtulup basamakları indi. Sonra eteğini toplayarak ata doğru koştu. Scarlett bir çift narin bacak ile bir etek yığını gördüğü sırada Melanie özengileri kendisi için çok aşağıda olan eyerin üzerine sıçramıştı. Dizginleri eline alıp topuklarıyla atın böğrüne vurdu. Sonra birden atın gemini kasıp geri döndü. ''Yavrum, çocuğumu bana verin, Yankiler onu öldürürler.'' diye bağırdı. Scarlett, ''Sen atı götür, ben bebekle ilgilenirim. O alçakların eşliğinin bebeğine dokunmalarına fırsat verir miyim sanıyorsun?'' ''Haydi git!'' dediği sırada Melanie attan inmeye hazırlanıyordu. Ama Scarlett'in kesin konuşması üzerine herkese kaygıyla baktıktan sonra atı bataklığa doğru koşturdu. Hemen eve giren Scarlett kendi kendine ''Melie'nin erkek gibi ata bineceği hiç aklıma gelmezdi.'' diye söylendi. Wade bir yandan ağlıyor, bir yandan da annesinin ayakları dibinde dolanıp etekliğine saklanmak istiyordu. Scarlett basamakları ikişer ikişer çıkarken Suellen ile Karen'ın her kolunda birer sepetle koşuştuklarını gördü. Bu arada Pork da Gerald'ı kolundan çekerek götürüyordu. O ise çocuk gibi arada bir direniyor ve homurdanıyordu. Dadının avluda tiz sesiyle Pirisi'ye bağırdığını işitti. ''Şu çitin içine gir ve domuzları dışarı çıkar. Herhalde benim oraya giremeyecek kadar şişman olduğumu biliyorsun Pirisi.'' Scarlett odasına giderken Ben domuzlar çalınmasın diye hayvanları oraya sakladığım için kendi aklımı kutluyordum. Oysa domuzlar için bataklığa bir çit yaptırmak çok daha iyi olurmuş diye düşünüyordu. Dolabın ilk gözünü açıp bir iki parça çamaşırın arasına sakladığı Yankee'nin cüzdanını aldı. Annesinin iş kutusuna sakladığı küpeleri ve elmas taşı cüzdanına koydu. Şimdi sıra cüzdanı saklamaya gelmişti. Ama nereye? Mindere mi, ocağı mı, kuyuya mı yoksa korsesine mi? Hayır, hayır. Özellikle korseme saklamam diye söylendi. Çünkü cüzdan bir kabarıklık yapar. Yankiler de bunun farkına varırlar. Ne olduğunu anlamak için beni soyarlar. Aşağıdan ve avludan bağırıp çağrışmalar, oraya buraya koşuşmalar sürüyordu. Scarlett şu sıra Melanie'nin yanında olmasını istedi. O sakin Melanie'nin, Yankee'yi öldürdüğü gün cesaretini ortaya koyan Melanie'nin yanında olmasını gerçekten istiyordu. Melanie üç kişiye bedeldi. Scarlett birden Melanie'nin giderken söylediklerini anımsadı. Evet, yavrum demişti. Cüzdanı elinde sıkı sıkı tutan Scarlett koridoru hızla geçip küçük Buyu'nun beşiğinde uyuduğu odaya girdi. Bebeği beşiğinden hoyratça çıkarıp kollarının arasına aldı. Bu sırada Suella'nın ''Gel Karen, haydi yeter artık, alabileceğimiz kadar aldık, acele et şekerim'' dediğini işitti. Avludan şikayetlerle birlikte sızlanmalar da duyuluyordu. Scarlett pencereye yaklaştı ve dadının koltuklarının altına birer domuz yavrusu sıkıştırıp pamuk tarlasına doğru yavaş yavaş gittiğini gördü. Arkasından da iki domuz taşıyan ve Gerald'ı götürmeye çalışan Pork yürüyordu. Babası tarladaki yarıkları zorlukla aşıyor, arada bir değneğini havada sallıyordu. Pencereden dışarı sarkan Scarlett var gücüyle bağırdı. ''Dilsi dişi domuzu unutmasın, söyle Prissy'ye onu muhakkak çıkarsın, kırlara sürüp götürün.'' Dilsi başını kaldırıp bitkin bir yüzle pencereden seslenen Scarlett'e baktı. Önlüğünde bir gümüş takım vardı. Çiti işaret ederek, ''Dişi domuz Prissy'yi ısırdı, onun çıkmasını da engelliyor.'' Dişi domuza bildiği küfürlerden birini savuran Scarlett, bilezikleri, broşu ve minyatürü sakladığı dolabın yanına gitti. Onları da aldıktan sonra bu küçük hazinesini nereye saklayacağını düşünmeye başladı. Bir eliyle Melanie'nin bebeğini, öteki eliyle de cüzdanı ve takıları tutamıyordu. Bebeği yatağının üzerine bıraktı ama bebek kucaktan indiğini anlayınca ağlamaya başladı. İşte o zaman Scarlett'in aklına bir fikir geldi. Hazinesini saklamak için bir bebek kundağından daha iyi bir yer olabilir miydi? Bebeği yüzükoyun çevirdi ve cüzdanı kundağın içine yerleştirdi. Bebek tekrar ağlamaya başladı. Ama Scarlett bu yaygaraya kulak asacak durumda değildi. ''Haydi şimdi bataklığa'' dedi ve bebeği kucağına alarak elinde sımsıkı tuttuğu takılarla birlikte koridoru geçti. Koşarken birden durdu. Sanki duyduğu bu korku ellerini ve bacaklarını tutuyordu. Ev ne kadar sessizleşmişti. Bu sessizlik korkunç bir gürültünün başlangıcı mıydı? Böyle zamanlarda yalnız başına bir kadınla Yankilerin arasında neler olmazdı? İşittiği hafif bir gürültü Scarlett'i çok korkuttu. Fal taşı gibi açılmış gözleriyle arkasına baktığı zaman basamağa oturup trabzana sarılmış olan ve bir süredir unuttuğu oğlu Wade'i gördü. Çocuğun gözleri korkudan büyümüş, rengi solmuştu. Vücudunun titremesi basamağı gıcırdatıyordu. Konuşmak, bağırmak istiyor ama ağzından bir tek sözcük çıkmıyordu. Scarlett, "Kalk Wade" diyerek ona doğru yürüdü. ''Şu sıra seni taşıyamam, haydi gel.'' Çocuk ürkmüş bir tavşan gibi annesine doğru sıçradı. Her zaman yaptığı gibi yüzünü sakladığı geniş etiği yakaladı. Merdiveni birlikte inmeye başladılar ama her basamakta Wade onun ayaklarına takılıyor ve onu yere doğru çekiyordu. Scarlett çocuğa vahşi bir sesle çıkıştı. ''Bırak beni Wade, bana tutunmadan yürü.'' Ama çocuk ona sıkı sıkı sarılıyordu. Basamaklarda düşme tehlikesi atlatarak zemin kata indiler. Dış kapıya doğru ilerlerken bütün eşyalarla birlikte ev sanki Scarlett'e Allah'ı ısmarladık diyormuş gibi geldi. Genç kadının boğazı sıkıldı, soluğu kesildi. Ev ondan, o da evden ayrılmak istemiyorlardı sanki. Ella'nın çalışma odasının kapısı açıktı. Scarlett'in gözü eski yazı masasına takıldı. Sonra yemek odasına baktı. Yemek masasının çevresindeki sandalyeler karmakarışık dizilmişlerdi. Yerde Ellen'ın dokuduğu halı vardı. Duvarda göğsü yarı açık, saçları yukarı kalkık Robillard ailesinden büyükannenin resmi asılıydı. Sanki ressam büyükannenin yüzüne alaycı bir görünüm vermek için burnunun ucunu hafif kıvrık yapmıştı. Scarlett'in ilk ve son anılarıyla ilgili ne varsa hepsi onunla vedalaşıyordu sanki. Yankiler bütün bunları yakıp yıkacaklardı. Onun evinden götürebildiği son hayal, baba ocağının dumanlar içinde olduğunu, çatının yıkıldığını göreceği düşüncesi oldu. "Sizi bırakamam, sizi bırakmamam gerek" diye söylenirken korkudan dişleri birbirine vuruyordu. "Babam da sizi bırakmamış. Yankilere kendisine de evle birlikte yakmalarını söylemiş. Şimdi de ben aynı şeyi yapacağım. Sizi bırakmayacağım. Gerekirse sizinle birlikte yanacağım. Siz benim bu dünyada kalan tek varlığımsınız." Bu kararı Scarlett'in korkularını az da olsa dağıttı. Bütün korkuları, bütün umutları donmuş gibi vücudunda büyük bir soğukluk hissetti. Holde gözleri duvarlara takılı, kımıldamadan öylece dururken birden ağaçlı yoldan nal sesleri ve kılıç çakırtıları gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra sert bir sesin verdiği emir işitildi. "At in!" Scarlett yanı başında korkudan büzülmüş, tir tir titreyen Wade'e eğilerek kendine güvenen, çok yumuşak, şefkat dolu bir sesle "Wade yavrum, hemen dışarı çık" dedi. "Avludan geç, bataklığa kadar durmadan koş git. Orada Dadı ve Melih hala var. Çabuk git yavrum ve hiç korkma." Wade annesinin sesindeki bu değişiklikten hayrete düştü. Ürkek gözlerinde bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Scarlett, "Aman Tanrım" diyerek dua etmeye başladı. Çocuk ona daha fazla sokulduğu için onu daha güzel sözlerle cesaretlendirmeye çalıştı. "Haydi bakalım koca delikanlı. Wade, biliyor musun bu gelenler pis Yankee çetesidir." Gelenleri önlemek için dış kapının merdivenlerinden indi. General Sherman Atlanta'dan denize doğru ilerliyordu. Arkasında mavi üniformalı kıtaların çıkarken ateşe verdikleri kentin dumanlı yıkıntıları vardı. Geride birkaç milis ile savunmasız 300 binlik bir bölge, ihtiyarlar ve muhafız kıtasının gençleri kalmıştı. Bölge ekili topraklarla ve kadın, çocuk, ihtiyar erkekler ve zencilerin barındığı çiftliklerle doluydu. 80 millik bir cephede Yankiler her yanı yağmalıyor ve yakıyorlardı. Yüzlerce ev alevler içindeydi. Scarlett kucağında bebek, etekleri arasında Wade ile birlikte eve doluşan Yankileri izliyordu. Bu sırada Yankiler tüm odalara girmişler, mobilyaları deviriyorlar, depoları karıştırıyorlar, minderleri, yatakları, kanepeleri süngüleriyle delik deşik ederek değerli şeyler arıyorlardı. Yastıkları parça parça ettikleri pencereden dışarı uçuşan kuş tüylerinden anlaşılıyordu. Scarlett'in korkularını Yankilere karşı duyduğu büyük öfke boğuyordu. Ama onların yağmalamalarını, yakıp yıkmalarını izlemekten başka bir şey yapamıyordu. Yankilere komuta eden çavuş paytak ayaklıydı. Bu herif bir yanağı büyük bir tütün parçası çiğnemekten şişmiş olan yarı sarhoş bir aptaldı. Scarlett'e ilk yaklaşan o oldu. Genç kadının elbisesinin üzerine ağız dolusu bir tükürük attıktan sonra konuşmaya başladı. "Üstünüzde ne varsa verin bakalım."